Bir aile meselesinden herkese merhaba. Zeynep, sana da merhaba.
Merhaba Serdar.
Bugün evlilik konuşacağız Zeynep.
Evet.
Ama evliliği konuşup kendimizi karıştırmamayı nasıl becereceğiz çok bilmiyorum.
Evet, ama ben de onu demeyi düşünmüştüm yani. Ne? Burada konuşulanların gerçek kişilerle bir ilgisi yoktur.
Vardır da bizimle yoktur.
Bizimle
yani,
yoktur yani. Evet.
Bizimle ilişkisi yoktur. Ne kadar mümkün olur bilmiyorum. Muhtemelen kendi ilişkimizden de esinleniriz ama burada anlattığımız örnekler bizzat bizimle ilgili olmayacak yani.
Tabii, evet.
Hevesle bekleyen varsa beklemesin. Kendi evliliğimizi anlatmayacağız
burada. Daha ne kadar anlatalım Serdar?
Öyle işte.
100 bölümdür.
Benim adım, ikinci adım prensip, ona göre anlatmayacağız.
Evet.
Evlilik zor mu Zeynep?
Evlilik zor.
Bak, şu cevabı nasıl yorumlayacaklar sence?
Zor ama.
Bir akademisyen...
Yani araştırma olarak söyleyeyim. Evlenen kadınların mutluluk düzeyi düşüyormuş.
Adamlarınki de artıyormuş.
Adamlarınki artıyormuş. Evet, o yüzden.
Ama kadınlar...
Sen bana sorarsan zor cevabı alırsın. Şimdi bak yapıyoruz. Evlilik zor mu Serdar?
Çok zor. Yayında tutuyorum. Çok zor. Öyle böyle değil yani. Evlenmeyin gençler diyormuşum. Yo, hiç zor değil. Ben
değil,
bir şey
tabii
yok.
Ki
beklediğin
değil.
Cevap mı,
evet,
değil mi?
Evet.
Çünkü ben zorlanıyorum diyeceksin.
Yok, konfor artıyor çünkü.
Ama niye kadınlar daha uzun yaşıyor?
O başka bir şey ya. Onun hormonal temelleri de varmış zaten.
Bu kadar mutsuzsanız nasıl oluyor bu mümkün?
Dayanıklılığımız yüksek.
Öyle
psikolojik
mi?
Dayanıklılığımız yüksek. Stresle baş ediyoruz. Dertlerimizi
şu
anlatıyoruz.
An Zeynep.
Konuşuyoruz.
Öyle, bütün kadınlar senin tarafına bir anda geçti. Bu yayını izleyen zaten 8 tane erkek vardır total.
İşte onlar senin tarafında.
Onların
zaten
yarısı da karısı, hani hanımcı olduğu için karısının yanındadır. Biz 4 kişi ve artı ben 5 kişi kendimizi savunmaya çalışacağız şimdi. Evlilik bence de zor bir şey. Çünkü farklı bir geçmişten gelen biriyle uzak bir geleceği birlikte yürütmek, bu arada ekonomik ortaklıklar yapmak, anne babalık ortaklığı yapmak, sosyal ilişkilerde ortaklık yapmak. Yani bir insan tek başına yaşarken kendiyle kavgası bitmiyor. Senin kendinle kavgan bitmeden hayatına başka birini alıyorsun. Onun ortak yol yürümeye çalışıyorsun. Bu zor. Ama çok karamsar da olmayalım. Bu çok kolaylaşabilir. Çok kolaylaştıranlar da var. Ama şurada daha da zor. Eğer bütün problemin karşıdakinden kaynaklandığını düşünüyorsan, eğer kendini ayrıcalıklı, farklı, yukarıda bir yerde görüyorsan, senin inançların, yorumların, hayata bakışın, işte guston, haklılığın diğerinden daha başka bir yerde olduğunu düşünüyorsan, diğerinin normal dışı olduğunu düşünüyorsan, diğerinin kusurlu, eksik, yetersiz olduğunu düşünüyorsan, diğerinin değer verilesi olduğunu düşünmüyorsan, o zaman evlilik gerçekten daha da zor bir hal alıyor.
Evet. Aslında bir ilişkiyi yürütmek zor. Ve bunu da evlilik içerisinde, hayat içerisinde yaparken tabii zor, ama ilişkiyi bir yürütmek neden zor? Emek ve çaba gerektiriyor. O yaşa kadar getirmiş olduğumuz alışkanlıklarımız var, değerlerimiz var, kişilik özelliklerimiz var. Bunu eşimizle birlikte bir potada, bir arada değerlendirmek, bazen ve büyük oranda kabulle bunu yürütmek zorlayıcı oluyor. Aslında evliliğin emek ve çaba gerektirdiği ve bizim de dönüşümümüzün bir parçası olduğu bize anlatılsa, şimdiki gençler bu açıdan daha farkındalar, daha çok bilgiye maruz da kalıyorlar, öğrenebiliyorlar da. Bunun böyle bir şey, yani hadi evleniyoruz, heyecanlıyız, aşk doluyuz, seviyoruz birbirimizi diye yapılacak bir şey değil yani. Çünkü orada ilişki becerilerimizin güçlü olması gerekiyor, açık davranabilmemiz gerekiyor, duygudaş olabilmemiz gerekiyor, arkadaş olabilmemiz gerekiyor. Evlenirken eşimizle birbirimize güveneceğimize, ona dair güven vereceğimize ve bağlı kalacağımıza dair temel sözleri veriyor olmamız gerekiyor. Bunlar ana kolonlar belki. Sonrasında da bir sevgi dili geliştirmek gerekiyor. Paylaşımcı olmak gerekiyor. Negatife takılmamak gerekiyor. Yani aslında ilişkiyi yürütmek, genel olarak ilişkiyi yürütmek böyle bir çaba gerektirdiği için de zor. Ama dediğin gibi karşımızdaki kişi, eşimiz buna yönelik adımlar atmıyorsa ve olduğu yerde sabit bir biçimde kalıyorsa, ben böyleyim deyip işin içinden çıkıyorsa, bu evliliği daha da zor hale getiriyor.
Evet. Ama burada karamsarlığa gerek yok. Bunlar acemiliği olan ve aşılan şeyler. Evet. İnsanlar bunlara sahip olup olmadıklarını evlendikten sonra görüyorlar. Çünkü daha önce evlenmedi, bilmiyor. Sevgilileri oldu, belki uzun süreli ilişkileri oldu ama evlilik başka bir şey. O imzayı atmak, o geleceğe birlikte yürümek hali, sorumlulukları paylaşmak hali, hayatın zorluklarını paylaşma hali, ekonomik yükü taşıma hali, başka bir şey oluyor artık. O çöplerin dökülmesi, evin temizliği artık bir müesseseye dönüyor gerçekten bu. Ve insanlar nerede ne eksikleri olduğunu evlendikten sonra fark ediyorlar. Hem kendilerindekini hem diğerindekini. Diğerinin aslında bazen evlilikte ya başka biri çıktı karşıma diye şaşırıyor ama aslında başka biri çıkmadı. Evlilikteki halini sen ilk defa görüyorsun. Ama bu sadece onun için geçerli değil, senin için de geçerli. Sen de kendinin o hallerini ilk defa görüyorsun. O da seni ilk defa görüyor. Mesele burada zorlukların olması değil de o ilk halini sevgiyle kabul etmek ya da bunun oluruna bakmak. Bu iş nasıl olur? Eksik görürsen, yanlış görürsen, kusur görürsen bunu bulursun mutlaka. Yani evet. Bunu kendine baktığında da görürsün. Evet. Ama o eksiğe, kusura, yanlışa takıldığında o ilişki boyunca sürekli onları doğrulamaya çalışırsın yani. Hı-hı. O kehanet gerçekleşir. Hı-hı. Ama hani eksiği var, kusuru var, yanlışı var ama ilişki için uğraşıyor, çabalıyor, iyi biri olmaya çalışıyor, iyi bir eş olmaya çalışıyor dediğinde bunlara dair de çok ipucu görürsün.
Evet. Bu Gottman'ın evlilik üzerine yaptığı araştırmalar aslında iyi bir temel de sağlıyor. Evli çiftleri uzun yıllar boyunca gözlemlemiş. Hani 3000'e yakın çifti de gözlemlediği söyleniyor şimdiye kadar. Ve de o yaptığı gözlemlerde bir aşk laboratuvarı adı verilen 84 yılında o laboratuvarı kurduğunda 134 çifti gözlemlemiş. Ve onlar günlük hayatlarını onun gözlemi altında sürdürmüşler. Ve o gözlem çalışması sonrasında %90'larda bir oranda hangilerinin evli kalıp hangilerinin boşanacağını doğru yordamış. Yani demiş ki bu çiftlerden 134 çiftten 15'i ayrılacak. Gerçekten 7 yıl içinde 17 tanesi boşanmış. Dolayısıyla aslında sağlıklı bir evliliğin parametreleri var. Yani başarılı ilişkiler, sağlıklı evlilikler, ilişkilerini uzun süreli dengeli götürebilen çiftler bazı şeyleri yapıyorlar, bazı şeyleri yapmıyorlar. Bunlardan bir tanesi onun da mahşerin dört atlısı diye tanımladığı, senin de ifade ettiğin bir eleştirme, savunma halinde olma, aşağılama ve duvar örme. Bunlar ilişkiyi temel olarak sağlıklı, dengeli sürmesine engel olan faktörler. Bunu aktif olarak kullanan çiftlerin boşanma olasılıkları daha yüksek. Hmm. Çünkü eleştirildiğimizde kendimizi orada güven içinde hissetmiyoruz ve gerçekten de bir diğerine eleştirel gözle baktığımızda onu da yapamadı, bunu da yapamadı diye sürekli o yönde bir veri toplama eğiliminde oluyoruz. Hmm. Bunları yapmayan çiftler daha mutlu, uzun soluklu götürebiliyorlar ilişkileri.
Hmm. Oradaki çalışmada, bahsettiğin çalışmada en güçlü uyarıcı da tartışıp tartışmadıkları değil çiftlerin. Nasıl tartıştıkları, evet. Nasıl kavga ettikleri. Evet, evet. Evet. Kavga ederken rencide eden, saldırgan bir dil kullanan, küçümseyen, eleştiren, bütüncül toptan değerlendirmelerde bulunanların boşanma ihtimalinin daha evet. yüksek olduğunu söylüyorlar.
İşte bunları yoksa tartışmanın olması, çatışmanın olması değil de bunu nasıl gerçekleştirdiğimiz. Yani çatışma anında bile negatif etkiyi mümkün olduğunca bunları yapmayarak azaltabilmek, biraz pozitif etkide kalabilmek. Hani onun bizim sevdiğimiz, evlendiğimiz kadın adam olduğunu unutmadan aslında o diyalogları sürdürebilmek. Hmm. Bir temel göstergelerinden bir tanesi de böyle o durumda verdiğimiz fiziksel reaksiyonlarmış. Bu çok ilgimi çekmişti. Çünkü orada kan ölçümleri de yapılmış. Stres ve adrenalin hormonları daha yüksek boşanan çiftlerde, boşanmayan ve mutlu olarak ilişkileri sürdürenlerde, çatışma anındaki stres tepkilerimiz, fiziksel tepkilerimiz. Onun güçlü bir yordayıcı olduğunu söylüyor. Fiziksel olarak tepki veriyorsak, yüksek tepki, hani elim ayağımız titreyebilir, kendimizi kaybedebiliriz, kıpkırmızı olabiliriz, sesimiz titreyebilir. Kandaki adrenalin ve stres ne kadar yüksekse o da ilişkinin devam edip etmeyeceği konusunda güçlü bir yordayıcı olduğunu söylüyor. Dolayısıyla sakin kalabilmek önemli yani.
Ama orada tabii başka değişkenler de işin içine giriyor. Dürtüsel, tepkisel mizacı olanların boşanma ihtimalleri diğerlerinden en az %1'i daha fazla. İşte belki de bu yüzden, evet, kimyasalın yüksek olması, olayları yoğun yaşıyor olmamız, kavga, evet, etmeyi biliyor ya da bilmiyor oluşumuzla ilgili değil de mizaç yapısıyla, evet, beden kimyasıyla da ilişkili İlgili. Olabilir.
Evet, yani o kişilerin daha sakin kalmak için ekstra kendilerini eğitebilmelerini, zihinlerini eğitebilmeleri, duygu regülasyonu becerisini kazanmaları, belki biraz meditasyona yönelmeleri, yani kendi stres seviyesini belli bir düzeyde tutabilmek için ekstra çabaya ihtiyaç var.
Burada ben uzun yıllardır çiftlerle çalışıyorum. Bu kaynaklarda anlatılan, sosyal medyada anlatılan, işte ben dili kullanın, şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın gibi böyle yüzeysel çözüm önerilerinin çok işe yaradığını düşünmüyorum. Orada tetiklenmeler var, orada duygular var özellikle. O duygular okunmadığında, çekirdek duygular telaffuz edilemediğinde bulunan o çözümler aksine insanda bir karamsarlık da yaratıyor. Bak bütün bunları denedik ama olmadı, evet, diye. Ama o duyguyu yakalayamazsam, mesela basit bir örnek, o çöpün dökülmesi. Kadın diyor ki ben burayı toplarken sen bu çöpü dök. Şimdi adam çöpü dökerse iyi eş olmuyor. Dökmezse de kötü eş olmuyor. Çünkü onun altında bir duygusal mekanizma var. Adam çöpü dökmüyor. Çünkü diyor ki karım çok kontrolcü, çok baskıcı, dediğim dedik patronsu bir tarafı var. Ve adamın gerilimden kaçan bir tarafı da var. Krizi yönetemeyen, bu durumları öfkesini sağlıklı yönetemeyen bir tarafı var. Doğrudan ifade edemiyor. Pasif agresif tavırlar sergiliyor. Ya da büyüklenmeci bir tarafı var. Gizil bir büyüklenmeci tarafı, patronsu bir tarafı var. Ben canım istediği zaman dökerim o çöpü diyor. Ama buna da mantıklı gerekçeler, analizler yapıyor. Böyle olunca bu çöp dökme meselesi bambaşka bir hal alıyor. Ama bu dinamikleri görmezsek, kadında da bu şey diye yansıyor ama beni duymuyor, beni ciddiye almıyor, bana saygı duymuyor, bana değer vermiyor. Buradaki duygusal örüntüleri görmediğimizde insanlar çöp dökmekten büyük tartışmalar yaşayabiliyorlar. Ama o mesele çöp dökme meselesi değil. Hı hı. Altındaki duygusal örüntüyü görme meselesi. Buraya gelen insanlara biz bunları anlatıyoruz. Bunlar da bizim geçmişten getirdiğimiz duygusal örüntüler. Eğer geçmişte değersizliği öğrendiysek, bize saygı duyulmadığında tepki göstermeyi öğrendiysek, öfke duyma ya da kaçınmayı öğrendiysek ya da işe yaramamayı öğrendiysek, bu da öğrenilen bir şeydir. Anne babamızdan öğrenmiş olabiliriz bunu. Sorumluluk almamak, görünmez olmak ya da bunu kendi istediğimiz zaman yapacak olmak. Yani ya döksene, ne mi yapışır? Yok, ben şimdi dökmek istemiyorum diyor adam. Bu örüntüleri görmediğimizde de yapılan müdahaleler yetersiz kalıyor.
Evet. Bu sen anlatırken geçmişte anne babalarla böyle oturup sohbet ederken işte milli piyangoda büyük ikramiye kime çıksa ne yaparsın da hep anne baba kavga eder ya.
Benim halamla yani eşi ikramiye, kavga etmişler. Evet. İkramiye çıkmış, fabrika kurmuşlar. Fabrikaya kimin müdür olacağı konusunda senin tarafından mı, benim işte, tarafından mı kavga etmişler?
Evet, etmişler. Dolayısıyla bir çöp meselesi ya da milli piyangoda büyük ikramiye meselesi olmuyor döngüler devreye girdiğinde. Bir de bu işlevsiz döngüler uzun süre devam ederse genelde çiftlerden bir tanesi talep eden durumda olmaya devam ediyor, öbürü geri çekiliyor. Geri çekildikçe de şeyleri biriktiriyor. Yani umutsuzluk olmayacak, bu aynı biçimde devam edecek, ben buradan çıkamayız diye. O geri çekilme bir süre sonra o umutsuzlukla beraber bir çaba, ilişki için çaba sarf etmemeye dönüyor.
Hı, evet. Hı. Bir de krizler yaşandığında çiftler düşündüklerinden daha fazla ortak özellikleri olduğunu fark etmiyorlar. Ya da birbirlerini tamamlayan özellikleri olduğunu fark etmiyorlar. Kadın yüksek enerjili, öfkeyi çok keskin, çok yoğun yaşıyor. Adam çok kaçıngan, meselelere konuşmaktan kaçınıyor. Kadın şey diye feryat ediyor, yani duymuyor beni, konuşmuyor, görmezden geliyor meseleleri. Ama bir taraftan da farkında değil ki, adam zaten onları görse, duysa ve konuşmaya başlasa belki de ilişki sürmeyecek. Kadının tavrı sağlıklı değil, adamın tavrı sağlıklı değil ama aslında döngü sağlıklı değil. Kadının konuşmaya istediği dil aslında ilişkinin altını oyan da bir dil. Adamın da aslında kaçınganlığı orada sağlıksız bir anlamda işlevsellik taşıyor. Ya da ikisinin büyüklenmeci bir tarafı var diğerinin, böyle patronsu, ama aslında diğeri de farkında değil ki kendisinin de gizli bir büyüklenmeci tarafı var. farkında olmadan bir uyum var. Bu uyum onları zaten bir araya getirmiş oluyor. Ya da yakınlık arayışında bir taraf, diğeri bu yakınlığı göstermiyor. Ama aslında iki tarafta duygusal yoksunluğu olan ailelerden büyümüşler. Zaten fazla yakınlık ikisini de başlangıçta rahatsız ediyor. Hani var ya, ben öyle mıç mıç sevmem diyen kadınlar, adamlar aslında şeyi bilmiyorlar. Yakınlık göstermeyi ya da gösterilen yakınlığı taşımayı bilmiyorlar. Onlar bile bir ortaklık, bir kimya, bir araya geliş sebebi oluyor. Yani sağlıksız da bir araya gelme.
Yani aslında ebeveyn olmada da hep aynı şeyi söylüyoruz ya. Kendimizi tanımadan diğerini büyütmemiz, sağlıklı büyütmemiz zor diye. Evlilik için de benzer bir şey geçerli. Yani kendi döngülerimizi, yoksunluklarımıza, geçmişten getirdiğimiz inançların çok farkında değilsek bu ilişki içerisinde ortaya çıkıyor ve bu bizim için de sürpriz oluyor. Ama biraz kendimizi tanıyor olmak ve de ilişki tanıdığımız takdirde o ilişki içerisindeki o döngüleri daha kolay fark etmeye ve yönetmeye de yardımcı olabilir. Hani ben yakınlık kurma ihtiyacım var ama çok yakınlık kurabilen biri değilimi biraz fark ediyor olmak o işlevsiz döngüye, o tuzaklara, şema tuzaklarına düşmeye de engel olur. O yüzden aslında evliliği zor yapan biraz da bu oluyor. Evlilik derinleşirse, dönüşürse, aradaki arkadaşlık bağ güçlenirse bu bizim için de değişme ve gelişme ve ileriye gitme fırsatına dönebiliyor. Yani evlilik krizleri, sen evet çiftlerle çalışıyorsun, ebeveyn boyutunda da benim daha çok gördüğüm böyle krizler, aile içi krizler, aile üyelerinin, çiftlerin birbirine daha çok yakınlaşmasına da yardımcı olabilir. Ama burada o niyet okumayı, geçmiş küskünlükleri, o negatif etkiyi biraz bırakmak gerekiyor. Yine çalışmalarda evlilikleri mutlu olan kişilerin negatif ve pozitif etki açısından, deneyim açısından oranlarının 5 pozitif deneyimi, 1 negatif deneyim yaşadıkları ilişkilerde, ama boşanma aşamasında olanların bunu neredeyse birebir. Yani bir iyiyiz bir kötüyüz, böyle dalgalı ve sık dalgalı. Dolayısıyla eğer o pozitif etkiyi artırırlar, arkadaşlıkla odaklanır ve bir takım olma niyetiyle belki bir uzmandan yardım alırlarsa bu döngülerin değişimi kişisel bir değişime de yol açıyor. Herhalde sen bunu zaten daha çok deneyimliyorsun.
Şeyi söyledin değil mi? Doğru anladım. Yani yaşanacak değişimler yalnızca ilişkimiz için değil, kendimiz için de sağlıklı ve beklendik.
Önce değişimler. Kendimiz için hatta, değil mi?
Çünkü sen değişirsen, sen mutlu olursan, sen kendini gerçekleştirirsen ilişki de mutlu bir yer haline geliyor yani. Evet. Yardım alma konusunda da insanlar şöyle bir yanılgıya düşüyorlar. Yardım alanların pek çoğu Zeynep zaten boşanmaya çok yakın oldukları bir noktada geliyorlar. Yani bu şey gibi, hastalığın çok ileri aşamasında doktora gelmeye benziyor. Yani artık orada doktorun yapabileceği çok şey kalmıyor. Ama buraya gelenlerin pek çoğunun kafasında şu var: son bir şey deneyelim, adı olmazsa artık yani gönül rahatlığıyla boşanabiliriz. Ama bunun için gelmesinler insanlar buraya yardım almaya. Buraya derken bu odaya değil yani. Yani uzmana yardım almaya. Şeyi beklemeyin, meselelerin büyümesini beklemeyin, küçük bir tatsızlık çıktı, nasıl olsa hallederiz demeyin, bir sağduyulu ses duyun. Çünkü bunun faydası şu: insanlar kriz anlarında beyinlerinin mantıklı, makul, aklı selim taraflarını kaybederler. Orada otomatik tepkiler verirler, öfkelenirler, kaçınırlar, sinerler, teslim olurlar, savaşa girerler ya da bu meseleye dair bir karamsarlığa kapanırlar. Çünkü beynin kimyası böyledir. Kriz durumlarında bunlar işte o hep söylediğimiz savaş, kaç, saklan tepkileridir, don tepkileridir. Ama orada size prefrontal korteks olabilecek birine ihtiyaç duyarsınız. Aslında uzmanın orada görevi, rolü odur. Sizin beyninize, kriz durumlarında duran beyninize bir sağduyulu taraf olur. Bu şeye benziyor hep. Bu örneği daha önce de vermişizdir muhtemelen bölümlerde. Sınav kaygısı olan bir çocuk sınava girdiğinde yapabileceği soruyu yapamaz ya. Çünkü prefrontal korteks durmuştur, yavaşlamıştır. Ama soruyu çözecek olan da odur. Kriz durumları da buna benziyor. Prefrontal korteks duruyor. İnsanlar otomatik tepkilerle bunları yönetmeye çalışıyorlar ama bu yapabileceğiniz bir şey değil. Bu da sizin kişisel yeterliğinizle ya da yetersizliğinizle, becerinizle, iradenizle ilgili değil. İnsanlar ortak olarak böyle tepki verirler. Eğer sorun varsa yardım almak için bu kadar büyümesini beklemeyin.
Evet, hallederiz. Zamanla, zamana bırakılan şeyler özellikle. Çabasız bir zamana bırakmanın ilişkiye yarar değil, aksine zarar vermesi. Çünkü gün geçtikçe değişen bir şey olmayacak. bu problemi biz konuştuk ama aileler oldu, değişen bir şey olmadı. O az önce söylediğim o umutsuzluk, buradan bu ilişki artık bu kadar olabilecek gibi umutsuzluk tuzağına düşmeye neden oluyor. Bir de bizim hepimizin diğerinin zihnini okuma ile ilgili bir becerisi var. Hatta şey deniyor, diğerinin zihnini okuduğu için insanlık kalabildi, diğer türlerin önüne geçebildi. Çünkü gruplar halinde yaşayabilmek için diğerinin zihnini okumak gerekiyor. Çiftlerle ilgili, evlilikle ilgili yapılmış çalışmalarda da yıllar ilerledikçe onu daha iyi tanıdığımız yanılgısına düştüğümüzü söylüyor araştırma. Yani aslında daha iyi tanımıyoruz, yılların geçmesi, ben onu biliyorum ya, ben onu nasıl düşündüğünü biliyorum gibi ona yönelik özgüven artıyor. Ama eşimizle ilgili bildiklerimizde bir artış olmuyor. Yani biz onun eve zihnini nasıl düşündüğünü, bizim hakkımızda ne düşündüğünü tahmin ediyoruz ama bunun doğruluk oranı %30'lardaymış. Bir o de, yüzden o zihin okuma da önemli bir tuzak ya. Onun ne niyetle yaptığını biliyorum, ben onu tanıyorum tuzağına da çok düşmemek lazım.
O doğal merakı da öldürüyor. Diğerine karşı merakını kaybettiğinde ilişkinin heyecanı da azalıyor. Evet. Bir de kendini doğrulayan kehanetler. Kötü niyetli olduğunu düşünüyorsun, bencil olduğunu düşünüyorsun ve onu doğrulayacak ipuçları arıyorsun ve buluyorsun da.
Evet.
Ama diğer türlü düşünsen muhtemelen onları doğrulayacak ipuçları da evet. bulacaksın. Yani.
Ve insan eşiyle ilgili ya kesin şu an şöyle düşünüyor dediğinde o kadar emin oluyor ki. Yani ben kendimde de o kadar emin oluyorum ki senin o anda öyle bir şey düşünüp hissettiğini. Ama sonra soruyorum yani bu tuzaklara düşmemek için. Ya hiç aklında öyle bir şey yok, bambaşka bir şey. Hiç o modda değilsin. Bambaşka bir dünyanın içindesin. O yüzden de aklımızdan geçenlerin doğru olduğuna da inanıp İlişkiyi de ona heba etmemek lazım.
Orada da Zeynep şey çok önemli. Çocuklar, gençler anne babalarında ne gördülerse ilişkide de fark etmeden onu tekrarlama eğilimine giriyorlar. Çünkü buna dair tek repertuarları bu. Ama orada gördükleri repertuar her zaman çok sağlıklı bir repertuar olmuyor. O sağlıksız bir repertuardan geldiysen kendi ilişkinde de yaşadığın sağlıksızlık o zaman sana bir normalmiş gibi görünüyor. Evlilikler böyledir diyor.
Evet. Küsmek ama mesela.
Mesela küsmek.
Çok kuşaklar arası bir geçiş yani.
Ya da bağırmak ya da kavga etmek. Çünkü kendi evinde anne babası şurada böyle kedi köpek gibi kavga ediyor. Şurada sohbet etmeye başlıyorlar. Bu çocuğun normaline dönüyor. Yani evet. ilişki böyledir diyor. Çatışma olur. Bizde normaldir bu diyor. Ama farklı bir aileden gelen çocuk da diyor ki yani böyle bir şey yoktur diyor. Yani. Onun normali de hiç konuşmamak.
Evet.
Anne baba hiç konuşmuyor ama temasları da yok yani.
Sorun da konuşmuyor.
Sorun da konuşmuyor.
Böyle sorun ortaya çıkıyor, sonra su buharı gibi kaybolmasını bekliyor herkes.
Ve kayboluyor.
Kayboluyor ama o gerilim, o birikim, öyleydi, böyleydiler, diğeri hakkındaki negatif ve kesin yargılar zaten yavaş yavaş, yavaş yavaş orada bir birikim gösteriyor.
Sonra bu ailelerden gelen kadınla adam bir araya geliyorlar. Kadın kavga edeceğim de uğraşıyor, adam kavga etmeyeceğim ya da tersi oluyor. Sonra şey yaşıyorlar yani hep bir referans değer alırken bu referans değerini ne kadarı ailenizde gördüğünüz ve ne kadarı sağlıklı bir referans ona da bakmak gerekiyor tabii.
Evet, evet. Hem öğrendiklerimizi ayırt etmemiz lazım bir de gerçekten şu açık iletişimi çok kolay ve her kitapta yazıyor ya açık iletişim yani yazması kolay ama yapması bir o kadar da aslında çok zorlayıcı ama onu başardığımızda zihnimizden geçenler, geçmiş örüntülerimiz ya ben böyle bir şey gördüm. Bizim anne babalar küserdi ama bu küsme işi bana iyi gelmiyor. Başka bir yol bulsak, bunu gelsek konuşsak gibi bir açıklık. Geçmişteki o duygusal aldığımız mirasların devam etmesine belki biraz engel olabilir.
Ama o kadar zor bir
çok
şey
zor,
Zeynep.
Çok zor.
Ya. Ben yaklaşık 15 sene Aikido yaptım. Deneyimli Aikidocular o kadar basit yapıyorlar ki, o kadar sadeler ki. Fakat o küçük parmak yine kalktı. İnce narin nazenin küçük parmak. Ama bu şarkı söyleyenlerde de var. Futbol oynayanlarda da var. Herhangi bir şey o kadar basit, o kadar sade. Ben Sergen'i falan izliyordum böyle. Futbolculuk zamanlarını biliyorum Sergen'in. Ya dışarı çıkınca o çalımları ben de atabilirmişim gibi geliyordu. O kadar basit, doğal ve rahat atıyordu ki çalımları. O koşulları o kadar rahat yapıyordu ki. Ama mümkün değil. Bu doğal bir yetenek gerektiriyor. Senin anlattığın şeydeki basitlik biraz rahatlık, kendinle barışıklık.
Tabii.
Ya bir durma, düşünme, telaşa kapılmama, merak, spontanite. Bir sürü değişkeni
evet.
var. Bu kadar
evet.
basitliğe ulaşmak bence büyük bir karmaşa.
Tabii o açıklığı yakalamak.
Çok zor.
O yüzden dedim basit ama Zor bir şey yani, evet. Yani o döngülere kapılmayacaksın, kişiselleştirmeyeceksin. Bir de şeyi de söyleyelim, yani hani çatışmaların ancak, yani eşimizle %30 bir ortaklığımız oluyor. Yine o ilişki araştırmaları onu gösteriyor. %30'u çözülüyor çatışmaların. %70'i çözümsüz kalıyor. Dolayısıyla oradaki o kabul, farklılığı kabul, ortak noktada buluşabildiklerimiz var, buluşamadıklarımız var. Ama bunu kişiselleştirdiğimizde işte o eleştiri, suçlama, duvar örme gibi tuzaklara düştüğümüzde durum daha da karmaşık hale geliyor. %30 bir ortaklığımız ve anlaşmamız varsa bu tamamdır. Hani bizim aramızda da biz çok farklıyız ama ortaklaştığımız şeyler var. Ve ikincisi, bence bizim ilişkimizin de güçlü tarafı o. Pozitif yaşantılarımız çok. O 5'e 1 etkiyi hep tutmak, yani 5 tane pozitif yaşantı, bir tane negatiflik olunca onun üstesinden kolayca geliyor. Çünkü onun üstesinden arkadaşlık geliyor, onun üstesinden mizah geliyor, eğlence geliyor, takılmıyorsun. İyi vakit geçirince, pozitif şeyler fazlaca olunca paylaştığın, bu da aradaki bağı güçlendiriyor. Hani ne yapacağız? Sorunları çözmeye değil de iyi vakit geçirmeye odaklanmak biraz. Yani bir yemeğe çıkmak, bir sohbet etmek, çocuklarla da, kitapta da yazmıştık. Her gün 15 dakika konuşmak mesela. Çiftlerin de her gün 15 dakika birbirlerini rahatlatan konuşma yapması. Sorun olmadığındaki aramızdaki iletişim olumlu olduğunda zorlukların üstesinden gelmek daha da kolay.
Bağı güçlendirmekten bahsediyorsun, evet, değil mi? O yüzeysel çözümlerden çok daha etkili bir etkili. Şey. Oradaki, evet, bağın güçlenmesi. Evet, evet. Arkadaşlık bağının, dostluk bağının, karı koca bağının, o ilişkiyi sürdürmedeki eğlencenin devamı yerleştirilmesi. O olunca zaten sorunlar da göründüğü kadar, evet, büyük olmuyor.
Yani çocuklarla diyoruz ya, ödev kitabı bir bırakın yani, onu bir mesele etmeyin. Aranızdaki bağı bir güçlendirin, bir çocukla vakit geçirin, duygularını sorun, onunla ilgilenin. Aynı şey aslında eşimizle de geçer. Yani biraz bir bırakın çöpü ve o şeyleri, mesele yapmayı. Bir baş başa kalın, bir sohbet edin. Olumsuzlar değil, olumluları konuşun. Eleştiriyi değil, takdiri alın. Gerçekten mesela bir hafta boyunca çiftler birbirlerine takdiri artırsalar, bunun aralarındaki bağ etkisi çok güçlü olacak. Yani çünkü o evli olanları bir arada tutan bir sürü şey muhakkak var. Sadece oranın üstü tozlandı. Orayı biraz canlandırmak
değil mi? Gerekiyor. Sırtını sıvazlamak, teşekkür,
evet,
ederim demek.
Teşekkür ederim
demek. Eline sağlık demek. Evet. Ya da eşim bu konuda çok beceriklidir demek. Ya çok iyi yapar böyle şeyleri. Sağ olsun hayatımızı kolaylaştırır demek. Hı hı. O olmasaydı böyle olmazdı demek. Hem, hı hı, hem çok kolay hem çok etkili, çok sonuç alan şeyler. Ama tabii bir de şeylere de anlatmak lazım. Güçlü bir keskin öfke varsa, bağımlılık varsa, diğerini incitmek, rencide etmek varsa, artık bu bir evlilik problemi olmaktan çıkar. O artık başka bir şey olabilir yani. O sorunlu bir ilişki değil de sorunlu bir kişiliğe dönmüş demektir. Ama sorunlu bir kişilikle sorunsuz bir ilişki yakalamak çok zordur. O sorunun önce giderilmesi, telafi edilmesi. Yani gerekirse eşi ona bunun aşılması konusunda destek olabilir. Ama, evet, bu aşılmazsa, diğeri bu konuda geri adım atmazsa, o ilişkinin sürdürebilirliği de çok mümkün değildir.
Evet. Önce kişilerin bir miktar sağlıklı olması gerekiyor, değil mi? Yani, evet, kendi ve kendi ruh sağlıkları konusunda sorumluluk da almaları da gerekiyor ki o dengeyi tutturabilsinler. Evet. Yoksa öyle ben öfkeliyim, öfkem saman alevi gibi ya söylüyorum geçiyorlarla ilişki böyle. Öbürünün o zaman boyun eğdiği ve idare ettiği bir şeye dönmüş olur.
Zaten sağlıksızlar arasında uyum da oluyor Zeynep. Mesela diğerinin kusurlu, sorunlu, problemli olması terk edilme endişesi olan, bağımlı kişiliği olan birinin işine de geliyor. O ona sanki kendini feda eden, ona bakım veren, bu kahrı çeken yüce erdemli insan kimliğini bahşediyor. Ama altında onun terk edilmekten korkan bağımlı kişiliği var.
Evet.
Bunlar da bu sağlıklı kişi, hani sağlıklı ilişki, sağlıklı ilişkinin yaşadığı problemlerden daha başka bir yerde duruyor.
Evet. Evliliğin tatlı kısımları neler acaba? Biraz onlara baksak.
Ya şimdi biz burada kendi ilişkimizi anlatıyoruz ama şey de söylemek lazım. Ne kadar ilişki varsa o kadar ilişki formu var. Tabii. O kadar biçimi, yapısı var. Yani bu bir norm değil. Ama benim gördüğüm ilişkilerde insanlar birbirleriyle eğleniyorlar. Hı hı. Sağlıklı ilişkilerin ortak özelliklerini böyle gördüğüm, hani deneyimlerden anlatabilirim. İyi arkadaşlar, aynı değer yargılarına sahipler, aşağı yukarı aynı ahlaki normlar, aynı mizah anlayışı, aynı entelektüel düzey. Ya da farklılıklarını bir zenginlik malzemesi olarak görüyorlar. Kavga etmekten korkmuyorlar ama kavga ederken kullandıkları dile dikkat ediyorlar. Hakaretamiz bir dil yok, aşağılayan bir dil yok ama öfkesini anlatıyor. Farklılıktan çok ortak özelliklere bakıyorlar ve diğerinin olumlu özelliklerini masaya koymayı hiç ihmal etmiyor. Teşekkür ederim. Bunlar var ama şunlara da ihtiyacım var. Hani senin şunu yapmanı istiyorumdan ziyade şu bana iyi gelir gibi becerileri var. Bu olunca o kadar derin bir ilişki oluşuyor ki kendi aranda. Yani hem fiziksel temas var, hem mizah var. Bir taraftan kendiyle alay eden, kendi eksikliğini gören, hani kendini rencide eden anlamında söylemiyorum. Yani kendi zaaflarını gören ve bunu konuşmaktan gocunmayan insanlar da ortak bir dil yakaladıklarında evlilik çok eğlenceli bir yere dönüşüyor. Çünkü o senin en iyi arkadaşın oluyor bir süre sonra. Senin zaaflarını biliyor, eksiklerini biliyor, kusurlarını biliyor. Bunu inciterek, rencide ederek konuşmuyor. Seni koruyor, gözetiyor. Öyle olunca bu kadar derin bir ilişki bence insanın ömrünü de uzatıyor.
Evet. Doğru, hepsini sıraladın aslında neler oluyor diye ilişkilerde. Öyle olduğunda da o zaman nereden başlayacağız? Bir, ilişki problemleri, evlilikte zorlanıyorum diye başladık ya. Beni zorlayan şey benimle ilgili olabilir. Benim içsel süreçlerimle ilgili olabilir. Ben öfkemi yönetemiyor olabilirim. Stresim hemen fiziksel olarak benim tepki vermeme neden oluyor olabilir. Dürtüsel bir yapım olabilir. Ya da boyun eğen, kendini ifade edemeyen kaygılı bir yapım olabilir. Kendimi ortaya koyamadığım için de her şey içsel dünyamda oluyordur. Onun da zihnini okuyorumdur. Ama orada bir aktarım ve açık bir paylaşım yoktur. Kendi şemalarımızı, modlarımızı, işlevsiz taraflarımızla ilgili olabilir. Çok eleştiriyor olabilirim, çok savunmada olabilirim. Bazen kaygılı yapımız varsa kontrolcü, anlatayım anlasın yani, anlayana kadar böyle tekrar tekrar anlatma hali olabilir. Bu da ilişkiye zarar veren şeylerden bir tanesi. Ya da kaçınmacı olabilirim, işte hemen iletişimi kesiyor olabilirim, anlaşılmadığımı hissediyor olabilirim, ilişkimle ilgili bir umutsuzluk içinde olabilirim. Bunlar nedeniyle evlilik beni zorluyor olabilir. Ya da şey de var tabii, hani bir de iş yaşamımız var, orada da çok stres yüklüysek işte bütün gerginlik ya da bütün rahatlama beklentisi evliliğe taşınıyor olabilir ama o evliliğin de zorluğu var, ikisi beraber beni zorluyor olabilir. Bazen problem evlilik değil de stresli bir iş yaşamı da olabilir, yani onları da iyi ayırt etmemiz lazım. Ya da ilişkimizin niteliğiyle ilgili de olabilir. İlişkinin diliyle ilgili olabilir. İlişkimizdeki gerçekten bizi yakınlaştıran şeyleri yapıp yapmadığımızla. En son ne zaman baş başa kaldık? En son ne zaman iyi bir, tatlı bir an geçirdik? Ne zaman güldük, eğlendik, bir konuda sohbet ettik? Bunların varlığın olmayışı, yokluğu zorluyor olabilir. Bir de eşimizin modları ve ilişki kurma biçimi ayrı ayrı değerlendirmek, bizim yapabileceğimiz, kontrol edebileceğimiz kısım, kendimizle ve ilişkiye katkımızla ilgili kısım, bunları yapmak ve eşi de bunlar için davet etmek tabii ki bu adımları atması için olabilir.
Burada şemalardan da biraz bahsedebiliriz. Kaçıngan birisi meseleleri konuşmaktan sürekli uzak durabilir. Gerilim olduğunda suskunlaşabilir, sessizleşebilir. Duygusal yoksunluğu olan biri yakınlık kurmakta, fiziksel temas kurmakta ya da gösterilen teması taşımakta zorlanabilir. Büyük dermeci bir tarafı olabilir. Diğerine yukarıdan küçümseyen, ezici bir dili kullanabilir. Eleştirel bir dili olabilir. Yani olandan ziyade olmayanı görebilir. Başka ne söyleyebiliriz? Dürtüsel, tepkisel bir mizacı olabilir. Meseleleri yüksek, yoğun, keskin, ani yaşayabilir. Bağımlı olabilir. Kendine kararlar almaktan, kendi ayakları üzerinde durmaktan, risk almaktan kaçınabilir. Bu bağımlılıkla ilişkilidir. Başka ne olabilir? Benim aklıma gelmeyen Zeynep şu anda. Mükemmeliyetçi olabilir. Kontrolcü olabilir. Hani yardım et, ben beğenmedim, İstediğim standartta değil. Ondan sonra yardımı etmiyor diye şikayet et. Her şeyi kontrol et. Her şeye sen vakıf ol. Değiştiremediğin, kontrol edemediğin değişkenler seni huzursuz etsin. O zaman bunlar da çok zor. Değil mi? Aklıma gelenler ilk kalemde bunlar oluyor. Evliliği zorlaştıran örüntülerde.
Evet. Yani bunlar ilişkin farkındalık ve tarafların ilişkiyi düzenleme niyetleri çözüm getirebilir. Çünkü biraz da ilişki de yatırım gerektiriyor. Hani biraz şimdi toparlarsak sonuna doğru geldik herhalde. İlişkiye yaptığımız yatırımı artırmak ve kişisel farkındalığı da artırmak. Zaman yatırımı istiyor, ilişki neşe istiyor, keyif istiyor, anlayış istiyor, şefkat istiyor, ilişkinin kendisi. Hani ben varım, o var ve bir de ilişkimiz var. O beslenmeyen ilişkide bir süre sonra tabii ki soluyor. Az önceki o zihin okumayla da ben zaten onu tanıyorum diye dediğin gibi ona yönelik merakı ve heyecanı da kaybedersek, o zaman yanımızda biri gibi olmuş oluyor. Bir paylaştığımız bir şey, bir ilişkiden bahsedilemiyor. O yüzden bu yatırımı da artırmakta fayda var.
Senin kişisel hayatına baktığında evlilikte ne öğrendin? Bir uzman gibi değildi. Böyle gençlere ablalık yapan biri gibi anlatsan mesela.
Evlilikte işte kendini ortaya koymanın önemli olduğunu öğrendim. Gittikçe daha çok kendimi, o benim o kaçıngan kaygılı boyun eğen taraflarım 20'lerde 30'larda daha baskındı. Ama sonra kendimi ortaya koydukça şeyler, yani sen kendini ortaya koyunca aslında kimsenin sana bir şey dediği yok. Yani ya da eleştiri almıyorsun. Sen kendini ortaya koyduğunda, isteğini söylediğinde de hayat oradan o kadar akıyor. Yapamadığımız zamanlarda o çok büyük bir mesele gibi gözüküyor. Bunu öğrendim aslında. Kendinden haberdar et. Bir diğeri aslında buna da ihtiyaç duyuyor, karşındaki kişi. Senin neyi isteyip istemediğini. Çünkü onun için de bir yol haritası oluyor. O yüzden kendinden haberdar etmenin hem kolay hem çok sonuç alınabilir hem de önemli bir şey olduğunu fark ettim diyebilirim. Bunu da önerebilirim, yani gençlere haberdar et, geri planda durma. Bir de şeyi, yani birimizin yaptığı bir şey, diğerinin yaptığı bir şey, hemen böyle sonuçlar olmuyor evlilik içerisinde. Herkesin karakterini, kişilik özelliğini evliliğe kattığı bir şey oluyor. Hani sen, biz mesela daha sakin, ben öyleyim, daha sakin mizahçı biriyim. Sen daha hareketli ve işte daha enerji yüksek birisin. Bunun iyisi kötüsü olmuyor. Harmoni gerçekten her ikinize de iyi geliyor. Çünkü eşin sakinliğe, senin de neşeye ihtiyacın var. O yüzden ilişkideki varlığınızın o ilişkiye iyi geldiğinden emin olun. Çünkü buna kusurluk ve yetersizlik gibi özsaygı düşüklüğü gibi şeyler eklenince sanki değişmek, başka türlü biri olmak zorunda gibi hissediyor insan kendini. O yüzden kendi olabildiğimiz, bu anlamda rahat hissedebildiğimiz ve kendimizi ortaya koyduğumuz bir yer olursa evlilik, çok konforlu, güven veren bir yuva hissi yaşatıyor insana.
Peki.
Evet. Sen ne dersin?
Ben de duymayı öğrendim, dinlemeyi öğrendim. Küçük yanlışlardan büyük genellemelere varmamayı, büyük büyük konuşmamayı öğrendim. Daha doğrusu öğrenmeye de çalışıyorum. Haklı olmanın öfkeyi mazur göstermeyeceğini ya da öfkelendiğinde sertleşmenin bir anlamı olmadığını öğrendim. Verimli bir, akıllı da bir yol olmadığını da öğrendim. Öğrenmeye de devam ediyorum yani. Başka ne öğrendim? Daha nazik olmayı öğrendim, yani daha yumuşak dur bakalım demeyi öğrendim. Herhalde daha da öğreneceğimiz şeyler var yani. Evet. Sence benim daha başka ne öğrenmeye ihtiyacım var? Ben de sana söyleyeceğim ona göre.
Yok bence senin. Bu iyi, bunu koruyabilirsen. Bu çok şahane. Ya Ayşe Kuli'nin eşi vefat etmiş. Yayına girmeden önce gördüm. 85 yılından beri beraberiz diye. O kadar zor geldi ki, ne kadar uzun bir, kaç yıl oluyor, 40 yıl mı oluyor yani, 40 yıllık uzun bir hayat arkadaşlığı. Yani biz düşündüm, Allah gecinden versin o zamanları. O yüzden yok, benim için her şey tamam.
Öyle romantik bitirdin ki şimdi ben bunun üstüne ne söyleyeyim ki, o beni de çok korkutan bir şey ya. Yani çok bencilce mi bilmiyorum da bazen şey diye düşünüyorum, ben geriye kalmayayım. Geriye kalırsam çok canım sıkılır benim ya. Yani bir de iyice şey olabilir, o eski huysuz tarafların falan ortaya çıkabilir, o şey kalan, yalnız kalan huysuz kavgacı adam olabilirim yani. Kızlar için de zorlayıcı olabilir. Neyse, bunlara daha çok zaman var. Ama böyle uzun süren derin bir arkadaşlık bir insanın başına gelebilecek en güzel şeylerden biri yani. Ama bu da emekle oluyor, çabayla oluyor, mücadeleyle oluyor, diğerine destek olarak oluyor, kendini geliştirmeye çalışarak oluyor. Bir de Zeynep kendi içinde huzur bulamayan biri, kendi potansiyelini gerçekleştiremeyen, hayatta bir hedefi olmayan biri ya da hedefleri olup bunun peşinde bunun heyecanını duymayan biri de çok ideal bir eş olmuyor yani. Bir insanın kendi içindeki meseleleri biterse, sakinleşirse, yavaşlarsa ya da hayat onun için anlamlı bir yerse o iyi bir eş oluyor. Yani bir insanın kendiyle meselesi varsa seninle de mesele yaşıyor zaten. Yaşıyor. Ama bunu ayırt etmek lazım. Bu benimle ilgili değil, bu onunla ilgili de söyleyebilmek lazım.
Hı-hı. Ya öyle bir durumda da arkadaşlık boyutunda da onun değişmesi, dönüşmesi için destek olmak.
Destek olmak lazım.
Evet. Peki. Yani arkamızı dönüp gitmek gibi değil ama ona destek olmak oluyorsa ne güzel.
Tabii. Tabii. Yani bize zarar vereni, bizim kendimize duyduğumuz saygıyı, hayatla ilişkimizi zorlayan ilişkilerde de kendimizi korumamız lazım. Yani. Hadi bakalım. Sen ödevlerini ver, toparla, ben kapanış yapayım. Evet. Olur mu?
Tabii. Bu haftayı biraz böyle yatırım haftası gibi değerlendirebilirsiniz. Mesela her gün 15 dakika eşinizle beraber birbirinizi rahatlatan, stresinizi alan sohbetler yapabilirsiniz. Günün nasıl geçtiği, nasıl hissettiğine dair sorular sorup birbirinizi destekleyecek biçimde sohbetler. Bir gün belki hayattaki amaçlarınızı, değerlerinizi, hayallerinizi konuştuğunuz bir sohbet olabilir. Her gün bunu yapmaya. Bir hafta yapıldığında farkı siz de hissedeceksiniz. Takdiri, onaylamayı, olumlu olanı görmeyi önceliklendirebilirsiniz. Bir de bu hafta içerisinde birkaç tane güzel an beraber geçirebileceğiniz, beraber bir şey izlemek gibi eğlenebileceğiniz, belki romantizm yaşayabileceğiniz, sevgi dolu anlara, baş başa vakit geçirdiğiniz anlara öncelik vermek. Bütün bunların da etkisi olacaktır diye düşünüyorum. Bir aile meselesinden çokça sevgiler.
Evlilik sorunsuzluk değil, evlilik tartışmamak değil, evlilik sürekli mutlu olmak değil. Evlilik birlikte bir yolda olmak, tartışmak aynı zamanda. Tartışırken diğerini de gözetmek, nezaketimizi kaybetmemek, kendimize de bir bakmak, eksiğimize, kusurumuza, o terazinin dengeli tartmasına, adil tartmasına dikkat etmek demek. Ama evlilikler yolda düzülen kervanlar. Daha önce evlenmediniz, bunu yeni yeni öğreniyorsunuz. Bu ilk evliliği olanlar için söylüyorum. Ya da daha sonra da evlenmiş olanlar ama gerekli dersleri çıkarmamış olanlar için söylüyorum. Bunlar öğrenilir, bunlar beceri. Anne babanızdan öğrenmemiş olabilirsiniz ama bundan sonra öğrenirsiniz. Hiçbir zaman geç değil. Ama siz kendinizle iyi anlaşırsanız, kendi içinizde sağlıklı bir iyi oluştan bahsediyorum. Kendinizle barışık insanlarsanız diğeriyle de herhalde aranızda bir sorun olmaz diye umuyoruz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorumlar yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir aile meselesinden çokça sevgiler.